Hatıralar. Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ve her hafta bu saatlerde radyonuz frekansından sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinde hep beraberiz. Ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta da programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlar adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, 13. yüzyılda Avrupa'dan ta Çin'e kadar enteresan bir seyahat yapmış bir seyyah var. Hepiniz ismini hatırlamışsınızdır, Marco Polo. Marco Polo Venedikli, kalkıyor, Venedik'ten ta Çin'e kadar uzanıyor. Uzun yıllar Çin'de kalıyor, Çin'in en ücra vilayetlerini, Çin'in komşularını geziyor. Afrika'ya kadar, Hindistan'a kadar, Endonezya'ya kadar ulaşan seyahatler yapıyor ve sonra memleketine dönüyor. Bu seyahatte yaşadığı hatıraları seyahatnamesinde topluyor ve bugün elimizdedir. Bize bu memleketlerin 13. asırdaki hali, bilhassa sosyal hayatı hakkında çok cazip, başka yerde bulamayacağımız bilgiler veriyor bu seyahatname. Bu hafta Marco Polo seyahatnamesinin Hindistan faslından bazı hatıralar sizlere nakletmek istiyoruz. Evet değerli dinleyiciler, Marco Polo Çin'den gemi yoluyla hareket ediyor. Malaya Adaları'nın güneyinden geçerek Hindistan'a geliyor. Hindistan'ın Malabar eyaletine çıkıyor. Malabar eyaletinde gördüğü, yaşadığı enteresan hadiseleri anlatıyor. Dikkatini çeken bir hususiyet var Marco Polo'nun. Malabar'da adaletin çok sıkı ve sert olduğu. Mesela birisi bir adam öldürürse veya hırsızlık yaparsa çok sert cezalara çarptırılıyor. Alacak ve borç münasebetleri de enteresan ve karışık. Bir alacaklı borçlusuna parayı ne zaman ödeyeceğini soruyor, borçlu bir gün veriyor. Eğer o tarihte borcunu ödememişse alacaklı dilerse borçlusuna bir müddet tanıyor. Dilerse şöyle yapıyor, bir daire çiziyor, borçlu bu dairenin içine giriyor. Ve alacaklı izin vermedikçe bu daireden dışarı çıkamıyor. Bu abes bir şey. Yani oradan çıkamazsa borcunu da ödeyemez. Veya bir başka yolu var. Borçlu alacaklısına itimat verecek bir vaatte bulunuyor. Bu alacaklı borçlunun vaadine inanmazsa borçlunun bu çizdiği daireden dışarı çıkmasına izin vermiyor. Eğer borçlu izinsiz olarak alacaklının çizdiği daireden dışarı çıkarsa ölüme mahkum ediliyor. Şöyle bir hadiseye şahit oluyor Marco Polo. Bir gün Malabar hükümdarı Maiyeti ve Marco Polo ile beraber gezintiye çıkıyorlar atla. Derken yabancı bir tüccar kılığında bir adam geliyor ve elindeki bir çiviyle tam hükümdarın bulunduğu yere büyük bir daire çiziyor. Meğer hükümdarı bir mal satmış, hükümdarın kendisine borcu olduğunu söylüyor. Hükümdar da borcu ödememiş. Yabancı tüccar da gezintiye çıkan hükümdarı bulmuş ve kanunlara göre hemen etrafına bir daire çizmiş. Bunun üzerine hükümdar at üzerindeydi ve hiç kımıldamadı. Bir müddet yabancı tüccarla konuştu ve hemen borcunu ödeyeceğini söyledi. Bunun üzerine tüccar hükümdara dairenin dışına çıkabileceğini anlattı. Daha sonra hükümdara sordum. Neden hükümdar olduğunuz halde tüccara itiraz etmediniz? Hükümdar dedi ki, kanunları ben yaparım ama onlara uymam lazımdır. Bana zarar verse bile kanunlara uymak mecburiyetindeyiz dedi. Evet, havanın çok sıcak olduğunu söylüyor Marco Polo. Bunun için bütün Malabar halkı çırılçıplak geziyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yağmur yağıyor. Diğer mevsimlerde yağmur yağmıyor. Fala ve insan karakterine çok düşkünler. Bir kadın veya bir erkek iyi midir, kötü müdür? Bunu kendi metotlarıyla anlıyorlar. İnsan karakterlerini tanıma kabiliyetleri var. Bir de burada garip adetler var. Bir kimse burada bir seyahate çıkar, yola koyulur. Giderken birinin aksırdığını hissederse, işitirse hemen yere çömelip bekler. Aksıran kimsenin ikinci defa aksırmasını bekler. Aksıran kimse bir daha aksırırsa ayağa kalkar ve yoluna devam eder. Peki aksıran adam bir daha aksırmazsa ne olur? Buradaki inanışa göre adam artık yoluna devam edemez, evine döner. Başka bir zaman tekrar yola çıkar. Eğer yola devam ederse, yani ikinci aksırığı duymadan, başına büyük bir bela geleceğine inanırlar. Haftanın günlerini, saatlerini uğursuz tuttuklarını gördüm diyor Marco Polo. İşte şu gün şöyle uğursuzdur, bugün böyle uğursuzdur. Eşref saatler ayarlıyorlar. Böyle bir halleri var. Bilhassa alışveriş yapacak olanlar bu eşref saatlere çok dikkat ediyorlar. Bir de aile hayatlarında enteresan şeyler var diyor Marco Polo. Bir çocuk 13 yaşına basınca baba sonra diyor ki artık büyüdün. Ekmek parası kazanacak yaşa geldin. Onun için git hayatını kazan diyor. Babası azıcık sermaye verip kendisine evden çıkarıyor. Böylece 13 yaşından sonra çocuk hayata atılıyor, tecrübe kazanıyor ve ileride çok başarılı oluyor. Yaptıkları işin başında inci ticareti geliyor. İnci toplama işinin en kesif olduğu aylarda babasından para alan çocuk hemen inci avcılarına koşuyor. Bana şu incileri verin, satıp para kazanacağım diyor. İnci ticareti yapanlar sıcakta güneşe çıkmak istemedikleri için çocuklar onlara gidiyorlar. Bunu sizin için aldık, değerli incidir, alır mısınız diyorlar. Böylece ticarete çocuklar alışıyorlar. Artırdıkları parayı da götürüp annelerine veriyorlar. Mağabarda böyle bir sistem kurulmuş. Putperest mağabar. Putlara tapıyorlar. Kendilerine has bir din telakkileri var. Ve mabetleri bu idollerle dolu. Burada idollere hizmet etmek isteyen kızlar var. Geliyorlar. Burada bu idollere, putlara hizmet ediyorlar. Malabar eyaletinin kuzeyinde Motupalli diye bir eyalet var. Burada da enteresan şeyler görmüş Marco Polo. Hükümdarı kadın. 40 yıl kocası öldükten sonra buranın hükümdarı olmuş. 40 yıldan beri de Motupalli'nin hükümdarı. Burada kıymetli taşlar, elmas ve pırlanta çıkıyor. Adım başı zehirli yılan var. Ve çok güzel kumaşlar dokunuyor pamuktan. Enteresan bir şey anlatıyor Marco Polo. Burada bir erkek çocuk doğduğu zaman haftada bir defa çocuğun vücudunu susam yağıyla ovuyorlar. Sebebi şu. Burada bir erkek ne kadar esmer olursa o kadar itibarlı sayılıyor ve hürmet görüyor. Bunun için çocukların vücutlarını susam yağıyla ovuyorlar. Çocuk büyüdükçe derisi esmerleşiyor. Hatta o kadar esmerleşiyor ki en kıymetli ten bu. Taptıkları putları bile siyaha boyuyorlar. Şeytanı da beyaz renkte boyuyorlar ve öyle inanıyorlar. Burada da ineğe çok kıymet veriliyor. İnek kılından yaptıkları bir demeti savaşa giderken hayvanlarının boynuna bağlıyorlar. Bir de kalkanlarına bağlıyorlar. Bununla muzaffer olduklarını düşünüyorlar. Marco Polo Motupalli'den sonra Lara eyaletine gidiyor. Lara eyaletinin dikkat çekici bir hususiyeti Brahman tüccarların burada yaşaması. Brahmanizm bir din değerli dinleyiciler. Brahma adında bir melek tarafından Allah'ın emirleri gönderiliyor Hindistan halkına. Fakat daha sonra bu dinin esasları unutuluyor. Adı Brahma fakat hükümleri son derece farklı bir din kalıyor. Hinduizm, Konfüçyüs dini, Taoizm, Budizm hepsi Brahman dininden sonra ortaya çıkmış fırkalar. Bir başka tabirle Brahman mezhepleri. Brahmanların bir hususiyeti var, yalan söylemiyorlar. Dolayısıyla bu Lar eyaletine yabancı bir tüccar geldiği zaman önce Brahman tüccara gidiyor ve kendisinden alıp satacağı mallar üzerinde kendisine yardımcı olmasını diliyor. Brahmanlar şarap içmiyorlar, et yemiyorlar. Kendilerince bir dürüstlükleri var. Başkalarının mallarına dokunmuyorlar ve zina yapmıyorlar. Hiçbir canlı yaratığı öldürmüyorlar ve yemiyorlar. Ve böyle bunların kendilerine mahsus bir kıyafetleri de var. O da kalınca pamuklu bir kordonu bir omuzlarından öteki koltuk altına doğru geçirip sırtlarında düğümlüyorlar. Bu bir kimsenin Brahman olduğunun işareti. Aralarındaki bir sembol. Bunu görenler karşı tarafın Brahman olduğunu anlıyor. Bir de bu Lara eyaletindeki Brahmanların bir hükümdarı var. Çok zengin. Kıymetli taş almaya ve saklamaya meraklı. Dünyanın en iri, en nefis incileri, elmasları bu hükümdarda. Çünkü birisi ona çok güzel ve nefis bir inci getirdi mi, hükümdar ona bu kıymetli taşın, incinin kıymetinin iki mislini ödüyor. Onun için elinde böyle kıymetli iri taş bulunanlar hemen hükümdara koşuyorlar. Hükümdar da bunları alıp hazinesine koyuyor. Lara eyaletinin hususiyeti bu. Şimdi Brahmanların enteresan hususiyetleri var. Mesela bir alışveriş yapacak, ticaret yapacak. Ticaret yapmadan önce günü tespit ediyorlar. Brahman hemen gölgesini ölçtürüyor. Eğer o gün gölgesinin uzunluğu uğursuz ölçüdeyse pazarlığı bırakıyor. Eğer uğurluysa pazarlığa devam ediyor. Bir de bu Brahmanlar pazarlık yaparken bir kertenkele görürlerse, eğer kertenkele inandıkları taraftan, yani sağdan veya soldan geliyorsa alışverişe devam et diyorlar. Karşıdan geliyorsa veya arkadan geliyorsa alışverişi bırakıyorlar. Böyle garip inanışları var. Hafif yemekler yerler. Yılda uzun bir zamanda oruç tutarlar diyor Marco Polo. Hem uzun yaşıyorlar hem de dişleri çok sağlam. Ot yiyorlar ve hiç et yemiyorlar. Brahmanlar et yemenin insan ömrünü kısalttığını söylüyorlar. Bu havalide bir cins ot var. Brahmanlar ondan yemek yapıp yiyorlar. O otun da dişleri kuvvetlendirdiğini söylüyorlar. Bu Brahmanlar arasında mistik bir hayat sürdürenler de var. Bunlar daha da ilgi çekici. Atlarına yogi deniyor. Bunlar güya 150 sene, 200 sene yaşayan kimselermiş. Manastırlarda, mabetlerde kendi dinlerine ibadet ediyorlar. Çok az yemek yiyorlar. Fazla kimseyle de görüşmüyorlar. Yalnız yılda bir iki kere civa ile sülfür karışımı bir sıvı içiyorlar. Bunu nasıl hazırladıklarını kendileri biliyor. Bunun ömrü uzattığına inanıyorlar. Ta çocukluktan beri alışıyorlar ve bu şekilde devam ediyorlar. Bu yogiler ineğe tapan kimseler. Kendilerine mahsus hususiyet amblemleri var, inek amblemi. İnek pisliğini kurutup yakıyorlar ve bundan bir toz elde ediyorlar ve bu tozla vücutlarının çeşitli yerlerini ovuyorlar. Bunu bir ibadet olarak yapıyorlar. Tabağa veya çanağa yemeklerini koyup yemiyorlar. Ağaç yaprağıyla, bilhassa elma yaprağı ağacından koparılmış yaprakla yemeklerini alıyorlar ve yiyorlar. Yogiler çırılçıplak dolaşıyorlar. Böylece dünyadan soğumuş olduklarını sembolize ediyor. Ve bu şekilde diğerlerinden ayırt ediliyorlar. Değerli dinleyiciler, bu yogilik bir ara Avrupa'da da moda olmuştu. Din duygusunun zayıfladığı zamanlarda, Hristiyanlığın açık yerlerinin artık fahş olduğu zamanlarda insanlar din ihtiyacını karşılamak için bu Hindistan'a gidip bu Brahmanları, yogileri incelediler. Kendilerine çok enteresan geldi. Bazı bunların hayatlarında gördükleri iyi şeylerin parlaklığı gözlerini kamaştırdı ve kendileri de yogaya, yogiye başladılar. Yogilerin yaptıkları şey tamamen bir konsantrasyondur, trans hale gelmedir. Bu konsantrasyonu sağladıktan sonra kendilerinden bazı harikulade haller sadır olmaktadır. Bunu görenler de onların çok Allah katında makbul kimseler olduğunu zannetmektedirler. Halbuki yogilerin hayatı belli. İneğe ve putlara tapan kimseler. Brahman dininin dervişleri diyelim onlara da. Nasıl Hristiyanlıkta keşişler var, bunlarda da böyle yogiler var. Brahman dininin manastırlara kapanmış mistik dervişleri. Derviş demek de belki uygun değil ama anlaşılması için söylüyoruz. Bu hadiseleri Marco Polo 13. asırda görmüş ve anlatıyor. Yıllar sonra Avrupalılar, Amerikalılar mal bulmuş mağribi gibi bu Brahman dinine, yogizme kapıldılar. Hiçbir şey yapamayan onların vejeteryanizmini aldı. Uzun yaşamak için, sağlıklı yaşamak için. Fakat zamanla ortaya çıktı ki vejeteryenler de ecelleri geldiği zaman ölüyorlar. İşlerinde 25-30 yaşında ölenleri de çok. Uzun yaşayanları da var. Et yiyenlerden de 100 yılı geçmiş çok kimse var. Onun için bu ot yemenin de uzun yaşamanın bir ön şartı olmadığı ortaya çıktı. Seylan Adası'na gidiyor Marco Polo. Dağlık bir ada. Bu dağların en yükseğinde Hazreti Adem'in mezarı olduğunu duyuyor. Sonradan anlıyor ki bu Hazreti Adem'le alakası yok. Burada bir abide var yüksek dağın tepesinde. O da meşhur Buda'ya ait. Sakyamuni Burkan'a ait. Buda yani Sakyamuni Burkan çok zengin bir hükümdarın oğlu. İyi bir, faziletli birisiymiş gençliğinde. Kötülük yapmazmış. Dünya nimetlerine de iltifat etmezmiş. Babası gibi kral da olmak istemezmiş. Bir gün babası oğlunu çağırmış. Tacını ona vermek istediğini söylemiş. Artık bundan sonra benim yerime geçecek ve memleketi idare edeceksin demiş. Sakyamuni benim demiş dünyada yeryüzünde bir isteğim yok demiş. Babası çok üzülmüş. Sakyamuni'yi razı etmeye çalışmış. Fakat Sakyamuni tahta çıkmak istememiş. Başka oğlu da yok. Sakyamuni narin bir genç. Dışarı hiç çıkmamış. Bir gün ata binmiş. Yardımcılarıyla beraber saraydan dışarı çıkmış. Yolun kenarında kıvrılmış bir ihtiyar görmüş. Sakyamuni kim olduğunu sormuş adamın. Bakmış bir gariban. Çünkü saraya hiç böyle hasta, yaşlı kimseler, sakat kimseler sokmazmış hükümdar. Sakyamuni hiç böyle birisini görmemiş. Öldüğünü zannetmişler. Bunu duyunca şaşırmış çünkü ölümden hiç kimse ona söz etmemiş. Peki neden ölmüş diye sormuş. Yaşlılıktan demişler. Sakyamuni etkilenmiş. Hiç şahit olmadığı, duymadığı şeyler. Çünkü saraydan dışarı çıkmıyor. Ölüm nedir? Ölümü kim yarattı? İnsan ne olacak? Bunları düşüne geri kalan ömrünü tam bir uzlet içinde ıssız bir dağın tepesinde geçirmiş. Ve Sakyamuni ölünce cesedini babasına getirmişler. Babası oğluna benzeyen bir heykel yaptırmış. Ve heykeli de altınla kaplatmış. Bundan sonra herkes oğlum Sakyamuni'nin bu heykeline ibadet edecektir demiş. İşte Budizm'in doğuşu da bu. Buralarda Hindistan'da Budizm yaygın. Fakat daha Budizm'den daha pespayı olan Hinduizm halk arasında bir hayli yaygın bir din. Buralarda Kayal adında bir şehir var. Güzel bir liman şehri. Arabistan'la yapılan ticaret burayla bağlanıyor. Burada iki tane hükümdar var. İkisi de kardeş. Ve tüccarlara da iyi davranıyorlar. Hatta hükümdarın 300-350 tane karısı var diyorlar. Arada bazen kavga ederlermiş iki hükümdar. Fakat anneleri araya girip kardeşleri teskin edermiş. Kardeşler de annelerini kırmamak için münakaşayı bırakırlarmış. Burada Hindistan'da hükümdarlar, zenginler, asiller tambur dedikleri bir yaprak çiğniyor diyor Marco Polo. Çok şaşırdım diyor bunu. Bir cins yaprak. Bu yapraklar baharatla, kokulu otlarla harman ediliyor. Sonra bunu zenginler, hükümdarlar ağızlarına alıp çiğniyorlar. Özünü emip, usaresini emip posasına tükürüyorlar. Güya sıhhatlerine iyi geliyormuş bu. Buradaki inanışa göre çiğnenen kısım kıymetli, tükürülen kısım da değersiz zaten posa. Bunu hakaret olarak kullanıyorlar. Nasıl kullanıyorlar? Mesela bir adam sokaktaki başka birisi tarafından bir tecavüze uğrarsa veya bir hakarete uğrarsa, hakarete uğrayan kimse hemen ağzına bir tutam bu yapraktan atıyor, azıcık çiğniyor, sonra da karşısındakinin suratına bunu tükürüyor. İşte sen bunun kadar bir kıymete sahipsin manasına geliyor. Bir de burada birbirlerine çok ağır hakarette bulunan kişiler varsa hemen hükümdara gidiyorlar. Ve düello etmeyi istiyorlar. Bunun için izin istiyorlar hükümdardan. Hükümdar izin verirlerse bir meydanda her iki tarafında yakınları toplanıyor. Hatta hükümdar da geliyor ve düello ediyorlar ellerinde bıçakla. Ve bu düelloda kim galip gelirse onun haklı olduğu anlaşılıyor. Buradan Kuylon şehrine geliyor. Kuylon şehri sıcaklığıyla meşhur. İçinden bir nehir geçiyor. Fakat nehrin suyu da sıcak. Öyle ki nehrin suyuna bir yumurtayı bırakırsanız az bir zaman sonra haşlanmış olarak alabilirsiniz diyor. Kuylon'dan Eli şehrine gidiyor. Eli deniz kenarında değil. Fakat büyük bir nehirle denize bağlanıyor. Hükümdarı çok zengin. Nehir kenarında olduğu için savunması kolay. Hiç taarruza uğramamış. Ve ara sıra nehir yoluyla Eli'ye yabancı gemiler geliyor. Fakat bir daha bu şehre gelmeye tövbe ediyorlar. Çünkü halk yağmacı ve soyguncu. Gemi geliyor, gemiyi zapt ediyorlar. Siz buraya gelmiyordunuz, yolumuzu şaşırdınız, sularımıza giremezsiniz diyorlar. Ve gemilerin mallarını zapt edip müsaade ediyorlar. Bunun için yabancı tüccar buralara gelmek istemiyor. Fakat buranın karabiberi en iyi cins karabiber olduğu için her şeyi göze alıp buraya gelenler oluyor. Malabar, buraya yakın bir krallık, büyük bir hükümdarlık ve buna komşu bir ülke var, Gücerat. Her ikisinde de soygun ve yağma çok yaygın. Malabar'a nehir yoluyla gemiler geliyor, yabancı tüccarların gemileri. Korsanlar yaz aylarında bu yabancı tüccarların gemilerinde tahmil ve tahliye işlerinde çalışıyorlar. Kışında yağmaya çıkıyorlar. Nasıl yağma yapıyorlar? Birkaç küçük tekne nehrin belli yerlerini tutuyor. Tekneleri kıyıya çekiyorlar ve tüccar gemilerinin gelmelerini bekliyorlar. Aralarında da şöyle işaretleşiyorlar. Tekneden tekneye garip sesler çıkararak baykuş gibi veya vahşi kuş gibi haber veriyorlar birbirlerine. Sonra yabancı tüccar gemisine saldırıyorlar. Tabii yabancı tüccarlar da bunu iyi bildikleri için artık gemilerinde silahlı adam tutuyorlar. Karabiberin, kimyonun ve çok nefis pamuklu kumaşların hatırına bu yağmayı göze alarak yabancı tüccarlar buraya geliyor. Buralarda, Gücerat'ta, Malabar'da, Hindistan'da İrili ufaklı krallıklar, prenslikler, hükümdarlıklar var. Bir hükümdarın köyleri, kasabaları var. Yani bir köyde, bir kasabada bile bir hükümdarın bulunduğu vakidir. Gücerat, yine korsanlık bakımında Malabar'dan geri kalmıyor. Buranın korsanları yabancı tüccar gemilerini ele geçirdikleri zaman çeşitli baskın usulleri takip ediyorlar. Fakat ele geçen gemideki taşları, kıymetli taşları, pırlantaları ve elmasları almak istiyorlar. Tabii yabancı tüccarlar da bunu bildikleri için diğer mallar hadi giderse gitsin ama bunlar gitmesin diye kıymetli pırlantaları ve taşları yutuyorlar. Böylece korsanlar tüccar gemisini ele geçirdikleri zaman ve tüccarları ele geçirdikleri zaman üzerlerinde para eder bir şey bulamıyorlar. Tabii ilk zamanlar böyle. Fakat sonra korsanlar da bunu anlıyorlar ve yakaladıkları tüccarlara deniz suyu içiriyorlar. Deniz suyu içen kimse ne yuttuysa onu dışarı çıkartıyor. Böylece yuttukları kıymetli taşlar da çıkıyor. Bunlar da korsanların eline geçiyor. Gücerat'ın en büyük özelliğini Marco Polo deri ticareti olarak görüyor. Ama bu öyle deri alıp satmak bakımından değil, deri işleri. Keçi ve öküz derilerini güneşte kurutuyorlar ve kendi ölçü usullerine göre işliyorlar. Çok rağbet görüyor etrafta. Altınla işlenmiş, gümüşle işlenmiş deriler var. Yatak, seccade, küçük halı, minder her şey işliyorlar. Yaban öküzlerinin derilerini işliyorlar. Sonra parça parça altın ipliklerle birleştirip üzerine de süsler yapıyorlar. Hatta Gücerat'ta yastıklar, yataklar, halılar hep deriden. Bütün kullandıkları malzeme, bütün kullandıkları eşya hep deriden yapılmış bir malzeme. Şimdi Hindistan'ın Arap Denizi tarafında iki tane adadan bahsediyor Marco Polo. Bunlardan birisi erkek adası, diğeri kadın adası. Erkek adası, halkı Hristiyan, kadın ve sadece erkeklerin yaşadığı bir ada. Burada erkekler kadınlarına, karılarına her istedikleri zaman yaklaşamıyorlar. Neden mi? Çünkü kadınlar erkeklerden ayrı bir adada yaşıyor. İşte oraya kadın adası, kadınlar adası deniyor. Erkekler adasındaki erkekler kadınlar adasına ancak Mart ayında gidebiliyorlar. Ve kadınlar adasında en çok 3 ay kalabiliyorlar. Yani Mart, Nisan, Mayıs aylarında kalabiliyorlar. Sonra tekrar kendi adalarına, erkekler adalarına dönüyorlar. Erkekler adasında pirinç yetişiyor. Halk da et ve pirinç yiyor. Çok da süt içiyorlar. Çok muazzam balıkçı buranın insanı. Çok balık tutuyorlar. Bir kısmını yiyor, bir kısmını da kurutuyorlar. Kurutulmuş balığı da yakışın yiyorlar ya da tüccarlara satıyorlar. Kadınlar adası ile erkekler adasının arası 45 kilometre. Bu erkekler kadınlar adasını yılın 3 ayı ziyaret ediyorlar ya. Eğer çocuklar doğarsa kadınlar adasında büyüyor. 14 yaşına gelene kadar burada kalıyor. 14 yaşına gelen erkek çocukları artık kadınlar adasından erkekler adasına geliyorlar. Peki neden kadınlarla erkekler ayrı yaşıyor? Bunların inançlarına göre bütün yıl kadınlarla bir arada yaşamak ömrü kısaltılmış da onun için. Peki kadınlar adasındaki işleri kim görüyor? İşte kadınlar adasında yılda 3 ay kalmaya geliyor ya erkekler. Adada toprağı sürüyorlar, tohumu ekiyorlar. Kadınlar mahsulü topluyorlar, meyveyi topluyorlar. Tabii ekinlere bakıyorlar, topluyorlar. Bu da ağır bir iş ama tarlayı sürmek kadar değil. Daha sonra erkekler bu işi bitirdikten sonra tekrar köylerine dönüyorlar. Bu da Marco Polo'ya enteresan gelmiş. Doğrusu bize de enteresan geldi. Marco Polo, Arap Denizi'ndeki Sokotra Adası'nı da ziyaret etmiş. Sokotra Adası'nın halkı Hristiyan ve balıkçılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Bunların ihtisasları da balina ve kaşalot. Balinayı avlamak için de şöyle bir metotları var. Sırf bu iş için kılıç balığı gibi eti çok bir balık avlıyorlar. Avladıkları bu balığın etini küçük küçük parçalara ayırıyorlar, doğruyorlar, tuzluyorlar. İçine de birkaç cins baharat ilave ediyorlar. Sonra gemilerine binip balinaların bol bulunduğu yerlere gidiyorlar. Bu doğranmış balıkları kaplara koyup denize sarkıtıyorlar. Balinalar bu balık parçalarının kokusunu alıp peşlerine düşüyorlar. İşte bu anı gözleyen gemiciler büyük sıpkınlarla balinaya saldırıyorlar. Zaten balinalar bu baharatla ve tuzla pişirilmiş balıkları yedikleri zaman bir nevi sarhoş oluyorlar. Ve o vakitte gemiciler hemen balinayı zıpkınlar. Hem de bir tanesi balinanın sırtına çıkıp birkaç kuvvetli zıpkını balinanın boynuna saplıyor ve böylece balinayı avlıyor. Bu balina avlanması oldukça alaka çekici bir hadise. Sokotra'da başka iyi cins pamuk yetişiyor, çok güzel dokumalar yapılıyor, korsanlık ileri ama her önüne gelenin malını soymuyorlar. Sadece büyük kervanları veya büyük gemileri soyuyorlar ve belirli bir pazarları var, hırsız pazarı. Orada bu hırsızlama mallarını satıyorlar. Marco Polo çok cesur doğrusu. Arap Denizi'ne çıkmışken Afrika'nın güneyine doğru uzanıyor ve Madagaskar Adası'na geliyor. Madagaskar halkı Müslüman, dünyanın en büyük adalarından birisi. Efendim çok balta girmemiş ormanlarından bahsediyor. Vahşi hayvanlarından bahsediyor. Akıntılarından bahsediyor. Yarı aslan, yarı kuş şeklinde mahluklardan bahsediyor. İki kanadın arasında 9 metre mesafe ve tüylerin uzunluğu da 4 metre. Bunlar fillere çok düşman, çok da güçlüler. Fillere hücum ediyorlar. Güçlü gagalarıyla birini kaldırıp havalanıyorlar ve epey yükseldikten sonra fili bırakıyorlar. tabii fidyeye düşünce paramparça oluyor. Sonra bu yarı aslan yarı kuşlar leşlerin üzerine üşüşüp filleri bir çırpıda temizliyorlar. Hatta Kubilay Han bile bu yarı aslan kuşları merak etmiş ve Madagaskar'a gizli bir elçi göndermişti. Madagaskar'da da ilk defa zürafayı gördüm diyor Marco Polo. Daha sonra Zanzibar'a veya şimdiki ismiyle Zengibar'a geliyor Marco Polo ve buranın insanlarının çok iri, adeta küçük birer dev olduğunu söylüyor. Çok güçlü, kuvvetli. 4 kişinin taşıyabileceği ağırlığı hiç zahmet etmeden bir tanesi taşıyabiliyor. Derileri simsiyah, saçları da kıvır kıvır. Ağızları ve dudakları büyük, kalın, burunları da yamyasa, tipik bir zenci tarif ediyor. Yüzlerine baktığımız zaman insan içinde korku düşüyor diyor. Tabi o zamana kadar böyle zenci fazla görmediği için endişeleniyor. Zanzibar'ın fil dişi ve balina yağı alıp sattığını söylüyor. Cesur ve savaşkan insanlar olduğunu söylüyor. Bu adada at yok. Savaşlarda deve ve fillerden yararlanıyorlar. Fillerin üzerine tahtadan bir kulübe kurup içine oturuyorlar. Bazen 20 kişinin sığdığı kulübeler yapıyorlar. Birbirleriyle de çok savaş yapıyorlar. Savaşmadan önce de fillere mutlaka şarap içiriyorlar. Çünkü filler eğer sarhoş olup da kanları ateşlenirse karşı tarafa daha çok saldırıyor. Zanzibar bugün Afrika'nın güneybatısında bir ada. Tanzanya ile beraber halkı zenci. Zaten Negro zenci ırkının merkezi de Zanzibar'dır. Evet, gelmişken Habeşistan'a çıkıyor Marco Polo. Habeşistan hükümdarı Hristiyan. Burada federal bir yönetim var. Başta bir kral var. Memlekette diğer 6 tane hükümdar. Hepsi buna bağlı. 6 eyaletin başında 6 tane kral var. Burada hükümdarların yüzlerinde 3 tane işaret var. Biri alından burna doğru, diğerleri de iki yanağın üstünde. Bunlar kızgın demirle yapılan dövmeler. Dediklerine göre hükümdarların rütbesini bu dövmeler gösteriyormuş. Hükümdar olan kimsede bu dövmeler var. Bir de Habeşistan çok zengin. Bol miktarda mahsul yetişiyor. Gezip gördüğüm yerlerde halk bolluk içinde yaşıyor. Şimdi bu da benim dikkatimi çekti. Habeşistan günümüzde açlık sıkıntısının en çok yaşandığı bir yer. Fakat Marco Polo buraya gittiğinde buranın çok zengin olduğunu söylüyor. Demek ki Avrupalılar henüz Afrika'ya geçmeden Afrika bolluk içinde yaşıyordu. Avrupalılar buraya geldikten sonra buranın bereketini, yümlünü kuruttular. Habeşistan ahalisi açlıkla, çünkü şimdiki Etiyopya açlıkla, sefaletle pençeleşir oldu. Demek ki buranın tabii kaynakları burası için kafiydi. Ancak dışarıdan gelen emperyalistlerin müdahaleleriyle ekolojik denge bozuluyor. Ve halk tabii tembelliğe alıştırılıyor. Geleneksel üretim metotları bozuluyor, sekteye uğruyor ve insanlar açlığın pençesine düşüyorlar. Bu benim şahsen çok dikkatimi çekti. Evet, buradan Aden Limanı'na geçiyor değerli dinleyiciler Marco Polo. Malum Arabistan'ın güney batı ucunda bir liman Aden. Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Arabistan'ın en zengin ticaret merkezidir. Uzak Doğu'dan ve Hindistan'dan gelen mallar buraya çıkar. Buradan yüklenerek Orta Doğu'ya ve başka ülkelere dağıtılır. Çünkü o zaman Süveyş kanalı yok. Aden Sultanı da bundan dolayı çok zengin olur. Ve buradan burada çok kıymetli atlar Hindistan'a satılıyor. Ve Sultan da bu ticaretten çok para kazanıyor. Yalnız bu Aden denizinde, yani Aden açıklarında, Hint-Arap denizinde çok müthiş fırtınalar oluyor. Koca tekneler ceviz kabuğu gibi sallanıyor ve batıyor. Gemiciler, mal taşıyan tüccarlar buna bir çare bulmuşlar. Kıymetli taşları, pahalı torbaları, malları torbalara koyuyorlar. Torbaları da birbirine bağlıyorlar. Bunları da bir kalasa tutturuyorlar. Böylece hazır bir sal ve her an patlayan fırtınaya karşı bir emniyet tedbiri. Tüccarlar bu torbalara aynı zamanda yiyecek ve içecek de koyuyorlar. Hani fırtınadan denize uçarlarsa bir müddet kendilerini idare etsin diye. Aden'in 600 kilometre kuzeybatısında Şir vilayetine gidiyor. Bağımsız bir sultanın idare ettiği, halkında Müslüman olduğu bir yer burası. Burada da iyi cins at yetiştiriliyor ve çok balık tutuluyor. Burada ilk defa hayatımda balıkla beslenen koyun ve öküz gördüm ve buna çok şaştım. Dünyanın hiçbir yerinde koyunların balıkla beslendiğini görmemiştim. Buralarda fazla ot, hububat yetişmiyor. Pirinç üretiliyor, o da az miktarda. Ot olmadığı için bunlar ne yapsınlar? Koyunlara balık yediriyorlar. Eskiden beri süregelen bir gelenek bu. Küçük küçük balıklar, Mart ayında tutuyorlar bunu. Nisan ayının ortalarına kadar bu balıkları tutmak mümkün. Öteki aylarda bol miktarda tuttukları balıkları kurutuyorlar, depo ediyorlar. Sonra senenin öbür aylarında hayvanlara yediriyorlar. Yaz aylarında, yani balıkları tuttukları zamanlar, çiğ çiğ yediriyorlar. Daha sonra kurutarak yediriyorlar. Halk da balık seviyor, hayvanlar da balık seviyor. Güneşte kurutuyorlar. Gerçekten diyor bu Marco Polo, bu hayvanların böyle balıkla yetişmesini, balıkla yaşamalarına ben hayli hayret ettim diyor. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. Marco Polo'nun Hindistan ve Afrika hatıralarıyla iktifa edelim. Başka hatıraları, başka seyahatlerinde, başka programlarda fırsat buldukça sizlere nakledelim. Ve haftaya tekrar buluşuncaya dek hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.